Efendim Sesli Dergi programından tekrar merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı aktaracağız. Evet, bu mülakatı Salih Yüzgenç gerçekleştirmiş. Mülakat yapılan kişi ise 365 Fikir kitabının, Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir kitabının müellifi ve aynı zamanda Genç Dergi yazarlarından Ali Can'la gerçekleştirilmiş. Şimdi bu mülakatı aktararak programımıza başlamış olalım. Genç Dergisi olarak bu ay farklı bir heyecan içerisindeyiz. Sizlerle birlikte tam 9 yılı sonlandırıp 10. yılımıza girmiş bulunuyoruz. Bu anlamda yeni dönemde abonelerimizi ve genç okuyucularını harika bir kitap bekliyor. Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir. Biz de bu kitabı, kitabın müellifi ve Genç Dergisi yazarı Ali Can'la konuştuk. Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir nasıl bir kitap? Genç okuyucularını muhteva ve üslup olarak neler bekliyor? 365 temalı kitap serisi Genç Dergisi'nin son birkaç yıldır verdiği hediye kitapların ana temasını oluşturuyor. Aslına bakarsanız adı rakamlarla sınırlandırılmış, rakamların çerçeve çizdiği kitaplar zor kitaplardır. Söz konusu kitap belirtilen rakamın dışına çıkamadığı için dar muhtevalıdır. Öte yandan verilen rakama ulaşmak adına da geniştir. Bu tarz kitaplarda içeriği oluşturmak için çok iyi planlama yapmak gerekir. Efradını cami, ayarını mani, yani o şeyin özelliklerini taşıyan bütün birimleri içine alan, taşımayanları da dışarıda tutan bir içerik ve plan oluşturmak elzemdir. Kitap 21 İslam mütefekkirinin kısa biyografileriyle bunlara ait bazı fikirleri ihtiva ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu fikirlerin toplamı 365. İbni Haldun, Muhammed İkbal ve Aliye İzzet Begoviç'i hariç tutarsak, diğer 18 mütefekkir bu topraklarda neşvü nema bulmuş şahsiyetler. Son 150 yıllık yakın tarihimizde ne olup bittiğini anlamak, bu toprağın derdiyle dertlenmek ve var olan çözüm yollarını tekrar tekrar gözden geçirmek için onlara ve fikirlerine dönüp dönüp göz atmak gerekiyor. Bu çalışmayı Rabbimizin lütfettiği okuma, yazma ve sabır nimetleriyle tamamladık. Kitap, benim muhtelif yazı çalışmalarımı saymazsak ilk defa hemhal olduğum bir kitap çalışması. Sabrın da burada ne kadar önemli bir amil olduğunu keşfetmiş oldum. Bu benim uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığım bir hayalimdi. Özellikle gençlerin tanımalarını istediğim fikirleriyle bir kimlik ve karakter inşa edilesi şahsiyetlerin önemli bir kısmını buraya aldık. Bu mütevazı çalışma eserleri yüzlerce, binlerce sayfa tutan bu şahsiyetleri adeta yeniden hatırlatma vazifesi görüyor. Yoksa buraya alınmış bazı fikirleriyle söz konusu şahsiyetleri bütün yönleriyle tanımak ve tanıtmak takdir edersiniz ki mümkün değildir. Ancak okuma ameliyesi bugün daha da önem kazanmıştır. Zihinleri kuşatılmış, sindirilmiş, haz merkezli oyalamalarla kandırılan yeni neslin yeniden kitaplara çekilmesi büyük önem taşıyor. Kitapta da yer bulan Cemil Meriç, yığın düşünmez, maruz kalır, nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince aslanlaşır, nöbet geçince her mukaddesi unutuverir. Büyük bir milletin duyguları ölçülü, düzenli, devamlıdır derken, Nurettin Topçu, iradesizliğimizden dolayı karar alamıyoruz, ancak alınmış kararlara tabi oluyoruz derken, aslında tefekküre, okumaya, incelemeye bizi davet ediyorlardı. Kitap bizlere öncü isimlerin fikirlerini sunuyor. Bu anlamda sizde de vuku bulan fikirlerle alakalı olarak hazırlık sürecindeki duygularınızı paylaşır mısınız? Ben üniversiteli gençlere onlarla ilk tanışmamda hep iyi bir kütüphane kurmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız bu kütüphane e-kütüphane olmayacak. kağıttan yapılmış kitaplardan oluşacak. Hangi rafta ne var bilinecek. Çoğu başvuru kitabı olacak. Sayıları bilinecek. İşlerinden biri eksilince haberdar olunacak. Ödünç verilen kitap verilen kimse de unutulmayacak. Yazma eylemi bende önce okuma eylemini hatırlatıyor. İnsan bilmediği bir şeyi yazamaz, aktaramaz. Sözlü kültüre ait şeylerin yazılamaması da bundandır bana göre. Çünkü onlar hiç okunmamıştır. Okumak insanda aynı zamanda delil de oluşturur. En nihayetinde söylediklerinizi, fikirlerinizi bir yere, birine izafe etmek durumundasınız. Müslümanın ilmi alem şumuldür. Efendimiz beyanıyla ilim ve hikmet Müslümanın yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layık olan da odur. İlim de alemdeki bütün sünnetullahı, adetullahı kapsar. Pozitivist bir anlayışla oluşturulan ilim tasniflerini ben kabul etmiyorum. Din bilimleri pozitif bilimler gibi. Kainatta bilinmesi gereken ne varsa Allah yaratmıştır. Varlığın ve eşyanın bilgisini içine koyan O'dur. Bütün bunları ilim adına ne varsa almaya meraklı olmak gerektiği için söylüyorum. Ancak bizim bir de ilk önce gelen kulluk ödevimiz var. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i, Efendimizin sünnetinin bilgisi olan hadisi şerifleri her daim başucu kitapları yapmamız gerekiyor. Bu konularla alakalı kitabın giriş bölümünün okunmasını istirham ediyorum. Bu kitabı hazırlama sürecinde edindiğim en büyük tecrübe ne okursak okuyalım bir şekilde önemli gördüğümüz, bunu başkalarıyla mutlaka paylaşmalıyım dediğimiz satırları, bölümleri mutlaka kayıt altına almaktır. Az önce de söyledim, kendimize ait bir kütüphaneyi bu yüzden önemsiyorum. Satın aldığın kitap senindir. Okurken altını çizdiğin, notlar aldığın kitap ancak senindir. Bunca büyük kütüphane ne güne duruyor dediğinizi duyar gibi oluyorum. O kütüphanelerin müdavimiyseniz ne mutlu size. Hangi isimler var kitapta? Ayrıca sizi özellikle etkileyen bir isim oldu mu? Başta da beyan ettim. Toplam 21 isim var. Kitap İbn Haldun'la başlıyor. Sırasıyla Ahmet Cevdet Paşa, Said Halim Paşa, Şehbenderzade, Filibeli Ahmet Hilmi, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif Ersoy, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Sabri Fehmi Ülkener, Osman Turan, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Erol Güngör, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, İsmet Özel, Aliya İzzet Begoviç ve Muhammed İkbal bazı fikirleriyle kitapta yer alıyor. Beni etkileyen isimden önce etkilendiğim en önemli meseleyi burada sizinle paylaşmak isterim. Bizim çok ciddi bir dil problemimizin olduğunu bir kez daha anladım. Neredeyse her 20 yılda bir dil değişiyor. 1980'li yıllara kadar sosyal kelimesi neredeyse kitaplarda hiç kullanılmazken, bu kelime yerine o zamanlar serdedilen içtimai kelimesini bugün üniversitelerin bile büyük kısmı bilmez. Bugün üniversitelerde ilahiyat, tarih ve diğer sosyal bilimlerde tahsili gören gençlerin Ahmet Cevdet Paşa'yı, Mecelle'yi, Elmalılı Hamdi Yazar'ın makalelerini, Ahmet Hilmi'yi, Ahmet Naim'i, Mehmet Akif'i orijinal yazdıkları metinlerle anlamaları imkan dahilinde değildir. Eminim 20 yıl sonra da bu dil yozlaşması yüzünden Necip Fazıl'ın ve Sezai Karakoç'un kitapları da tozlu raflarda yerini alacaktır. Beni etkileyen en önemli isim ya da isimlere gelirsek, hepsinin yeri ayrı olan bu mütefekkirlerden hiç değilse Necip Fazıl Kısakürek'in, Sezai Karakoç'un ve bugünlerde yapıp ettikleriyle ve söylemleriyle kıyasıya eleştirilse de İsmet Özel'in ciddi şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Kitaptaki şahsiyetleri hangi ölçülere göre belirlediniz? Görüştüğünüz kişi veya kurumlar oldu mu? Bu belki de benim bir eksikliğim oldu ama isimleri tamamen kendim belirledim. Kütüphanemde bulunan eserler sayesinde ilahiyat lisans eğitimim ve din sosyolojisi yüksek lisans eğitimim süresince tanıdım birçoğunu. Kitabın giriş bölümünde isimlerini zikrettiğim ve titizlikle okuduğum İsmail Kara'nın 3 ciltlik Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hilmi Ziya Ülke'nin Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi böyle bir çalışma yapma hususunda bana fikir verdi ve rehber oldu. Oldukça hacimli bir kitap. Bu yönüyle de alanında nadir eserlerden biri olacağı benziyor. Çünkü sadece biyografilere ve lokal özelliklere yer verilmemiş. Müellifi olarak siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle kitapta yer alan isimlerin yeniden hatırlanması ve bu çalışmanın böyle bir hatırlatmayı ödev görmesini önemsiyorum. Piyasada yüzlerce yazar var. Kitapçıların en çok satanlar raflarına her hafta neredeyse onlarca yeni kitap geliyor ve kayboluyor. Bizim tarihimizde de çok nadir yazarlar var ki bugün eserleri hala biliniyor ve okunuyor. İşte burada isimleri kayıtlı yazarlar, daha onlarcası bulunanlar arasından seçilmiştir. Mümkünse bütün eserleriyle okunması ve etraflıca tanınması gereken yazarlardır. Zikredilen isimlerden Sezai Karakoç, İsmet Özel ve Rasim Özdenören de hala hayatta olan insanlardır. Bir vesileyle onlarla da tanışıp sohbet etme fırsatı şu an için imkan dahilindedir. Burada şunu ifade etmeden de geçemeyeceğim. Bizler kendimize yakın gördüğümüz her yazarın her fikrini onaylamak ve kabul etmek zorunda değiliz. Hayatın bilgi değeri, o hayatı yaşayan için yol, başkaları için tecrübe demektir. Bizler her fikre bir tecrübe nazarıyla bakmaya alışmalıyız. Bazen fikirler öylece orada durup dururlar da biz onlara göre kendi yönümüzü tayin ederiz. Ya da böyle de bir fikir varmış deriz sadece. Eminiz ki okurlarımız bu kitabı çok sevecek. Onlara bu yüzden okumalısınız diyeceğiniz şeyler vardır muhakkak. Paylaşır mısınız? Medeniyet öncülerimizden 365 fikri gençler okusun diye hazırladık. Buradaki en büyük kaygım da demin ifade ettiğim gibi dil meselesi. Ancak bundan kaçış yok. Bu mütefekkirler bizimse, bu toprağın sesi olmuşlarsa bir yolunu bulup onları anlamamız gerekiyor. Gerekirse elimize sözlük alacağız ki buna gerek olduğunu sanmıyorum, mutlaka anlayacağız. Yoksa üzerine oturmak için çok bir çaba sarf etmediğimiz, kan ter dökmediğimiz, en azından bizim nesil için söylüyorum, medeniyetimiz, geleneğimiz, ona payanda olmak için gayret sarf edenlerin ne dediklerini, dertlerini anlamadan altımızdan kayıp gidecek. Anlamaya çalışacağız, kendimizi zorlayacağız. Unutmayalım ki çağımızda hakiki fikir çığırları kurulamamasının bir nedeni de bu her şeyi sadeleştirme, basitleştirme anlayışıdır. Değerli dinleyiciler, Ali Can'la gerçekleştirilen bu kitap fikir derdi olanlar için hazırlandı başlıklı mülakatı aktardık size ilk olarak programımızda mülakatı gerçekleştiren Salih Yüzgenç. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Derin Dünya İmparatorluğu'nun Görünmeyen Silahı 11, Fikri İmha Teşebbüsü başlıklı Bilgehan Eren'in kaleme aldığı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Geçen sayıdan bıraktığımız yerden devam edelim. Ve öncelikle Eylül yazımızda yer verdiğimiz Okyanusya'nın meşhur iki sloganını hatırlayalım. İlki şuydu: savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. İkincisi ise büyük biraderin gözü üstünde. Evet, George Orwell'ın anlattıkları gerçek oldu. Lakin ince bir fark da. Büyük biraderin gözünün üzerimizde olmasına gerek kalmadı. Biz artık büyük biraderin gözüyle görüyoruz. Büyük biraderin şuurlu bir biçimde türlü vasıtalarla şuursuzluk pompalaması zaten hepimizi küçük biraderler haline getirdi. Onların adamı olmadık. Dikkat buyurun, bizzat onlar olduk. Ehramlara zorla taş taşıyan kölelerin belki yırtma şansı vardır ama bizler düzenin nimetlerini, güya müsbet taraflarından faydalanacağız diye düzenin adamı değil, düzenin kendisi, yürütücüsü bizzat Firavun olduk. Zira şeytanla zifafa girenin, nefsi emmarenin dünya görüşüyle pazarlığa oturanın, kalbinden imanına, ahlakından vicdanına kadar hiçbir şeyinin bakir kalması mümkün değildir. Misal, bir kesimin para kazanma serüveni para tarafından kazanılmalarıyla sonuçlandı. Onlar paraya değil, para onlara hakim oldu. Kariyeri, koltuğu, makamı, ulvi bir gaye için başlangıçta araç görenler, dünyevi oyuncaklarla nefislerini yellemeye başlayınca, istifadeyle başlayan süreç asli amacın fedasıyla sonuçlandı. Saadettin Ökten Hoca'nın deyimiyle modern çağdaki en büyük sıkıntımız müstani kalabilmek. Hasılı gözü dönmüş, imanı sönmüş, cebi dolmuş ama gönlü boş kalmış, vefayı, sadakati, diğer gamlığı unutmuş fertlere dönüştük. Peki neden bu hale geldik? Elbette bunun onlarca sebebi var ama biz burada en önemlisini başa alarak söyleyelim. Maverai fikir kumaşımızın yama tutmayacak bir şekilde delik deşik olması. Yeni dünya düzeninin karşısına kendi nizamımızla, sistemle çıkamayışımızdır. Bu sistemin asgari fikir seviyesinin toplumda maya tutmamasıdır. Daha da acısı, böyle bir zorunluluk olduğunun farkında bile olunmayışıdır. Büyük Doğu mimarı yıllar öncesinde şöyle sesleniyordu. Fikirsiziz efendiler, fikirsiz. Ne yola, ne madene, ne buğdaya, ne silaha muhtacız. İhtiyacımız sadece fikre. Ondan da mahrumuz. Fikir olunca hepsi olur. O olmayınca da hiçbiri olmaz. Bunu bile anlayamıyoruz. Bugüne kadar başımıza gelen her felaket, şahidi olduğumuz her kepazelik sadece fikirsizliğimizden ileri gelmiştir. Bu yüzden büyüklüğümüz bize küçüklük, hıyanetler kahramanlık, suikastler kurtarıcılık gibi gösterilmiştir. Bizse bunları yutup hazmetmiş bulunuyoruz. Efendiler, dünya çapında tecrit ve teşhis cehdi bize delinin pösteki sayması gibi manasız ve faydasız bir iş görünüyor. Heidegger ise mealen şöyle diyordu. Dile getirmediğimiz şeyler var olmazlar. Bir şey düşünmek ona onurunu vermektir. İşte tam da Orwell'ın 1984'te tasvir ettiği gibi düşünceyi kısırlaştırmak için kavramların nasıl yok edildiğini ve düşünce polisini hatırlayalım. Fikirsizliğimizden dolayı haysiyetsiz ve şahsiyetsiz bir haldeyiz. Halbuki yıllar sonra ilk konferansını 2014 yılında Haliç Kongre Merkezi'nde veren mütefekkir Mirza Beyoğlu şöyle haykırıyordu. Yeni düzeni kurulacaksa biz de diyoruz ki buradan başlasın. Bu kuru kuruya bir efelik değil, küfrün dünya düzenine karşı Üstadı Necip Fazıl'dan aldığı İslam'a muhatap anlayışın nizamını bayraklaştıran ve mutlak fikrin gerekliliğinin kök hücrelerine kadar nüfuz edici arslan payına sunulmuş 60 eser sahibi bir mütefekkirin modern çağın putlarına ve yeni dünya düzeni elitlerine meydan okumaya davetti. Aynı mütefekkir bir eserinde gençleri şöyle ikaz ediyordu. Nasıl ki doyurulmayan açlık bir müddet sonra açlık hissini iptaline ve neticede ölüme yol açıyorsa, okuma ve fikretme davası için de aynı şeyler söz konusu. Açlık bir yana, hiç olmazsa böyle olabilmenin özencinde olsa gençler. 1984'ten devam edersek, romanının baş kahramanı Vincent, eserin birinci bölümünde tuttuğu günlüğe bilinçleninceye kadar asla baş kaldıramayacaklar ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemezler notunu düşmüştü. Oysa hikayenin sonunda Vincent, büyük biraderin sadık kölesi ve partinin sarsılmaz bir hizmetkarı olmuştu. Winston'ın direnişinin kırılmasının asli sebeplerinden biri şüphesiz ki öncü fikirden yoksun olmasıydı. Cemil Meriç'in Kayserlik'ten aktardığı Logos spermatikos yani gebe bırakan söz dediği dölleyici fikri olmadığı için Winston sadece özgürlük adına özgürlük mücadelesi vermek gibi kısır bir döngüde kalmış, eşya ve hadiseleri doğru muhakeme ve tasarruf altına alma gibi hakiki bir inkılapçı olmak payesine erememiştir. Yeri gelmişken vurgulamakta fayda var. Fikir olmayınca gönül de olamıyor ve gönül pörsüyünce fikir de güdükleşiyor. Kalplerin hantallaşması ile ilgili olan bu hususta Osman Nuri Hoca Efendi bir makalesinde şu satırlara yer verir. Bazı kimseler Hasan-ı Basri Hazretlerine gelerek, ''Ya şey, gönlümüz gaflet uykusundadır. Öyle ki artık hiçbir sözün tesiri olmuyor. Ne olur bizi uyandırmak için siz bir nasihatte bulunsanız.'' dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, ''Keşke sizin gönlünüz uyuyor olsaydı. Çünkü uyuyan kişi tez uyanır. Fakat sizin gönlünüzün ölmüş olmasından korkarım. Zira ne zamandır uyandırmak isterim de hiç yerinden kımıldamaz.'' Bu ifadeler karşısında dehşete kapılan o şahıslar, ''Ya şey, bu hükmünüzle bizi korkutuyorsunuz.'' dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, ''Eğer bugün korkarsanız, yarın kıyamet günü emin olursunuz. Vay o kişinin haline ki, bugün burada korkulması icap eden emir ve yasaklardan korkmaz.'' Diğer bir ifadeyle şunu söylememiz de mümkündür. Bu ikazı, kalben fikretme yeri burasıdır, toprağın altı değil. Bugün fikri, insanı hadım etmek için her türlü vasıta ve kurum meydandadır. Tavistock'tan Stanford Araştırma Enstitüsü'ne, müzikten envai çeşit uyuşturucuya, ezoterik öğretilerden nörolojik çalışmalara, eğitim müfredatından mimari plana kadar her şey, teknoloji de dahil, insanoğlunu düşündürtmeme üzerine kurgulanmıştır. Her anlamda olmak mı, ölmek mi sualine muhatap olan Anadolu'ysa iman ediyoruz ki büyük bir aksiyona gebedir. Zira inanıyoruz ki motor gürültüleri, savaşlar, esrar ve eroin dalgaları, sapıklık ve fuhuş, iyi ve kötü değer yargılarının ismiyle bile unutulmaya başlandığı bir zamanda, fikrin beş para etmez bir değer hükmüne indirildiği dünya çapı mekanda yeni bir fikir çağı doğuyor. İmkanlar alemine bakıldığı zaman doğum değil de ölüm haberini veren bir hal içinde yeni bir fikir çağının doğuyor olması iddiası, kutupta güneşin 24 saatte bir görüneceğini söylemek kadar imkan dışıdır. Bu kas katı bir vaka. İşaretlenen ümitsizlik içindeki ümit, bu işin çilesini çekenlerin biricik manevi gıdası ve şevki, su kabağı cinsinden bön, çilesiz, tekerlemeci ve hissiz kereste yığınlarını büyük ümit içinde en büyük ümitsizlik sebebi diye gösterse yeridir. Ama bunlara fikir ve fikircilik haysiyetini işlerin en ucuzu haline getiren işten çökerticilere rağmen de fikir çağı doğacak. Madem ki ben varım, öyleyse bu dava var dercesine yakın bir temas içinde duyuyoruz ki fikir çağı doğacak. Çocuk için doğduğu andan itibaren ana sütü kadar manevi havaya da muhtaç olduğu idrak edilecek ve fikir çağı doğacak. Son söz, birileri görmese de, göstermese de, birileri gömmeye çalışsa da, birileri bu hale hiç ses çıkarmasa da, Hazreti Allah her şeyi bilmektedir. Hain gizlese de, kafir saldırsa da, münafık çarpıtsa da, bir insaf kalabalık umuruna getirmese de, her hesabın üzerinde hesabı bulunan, hesap gününün sahibi Hazreti Allah'a yemin olsun ki, bu millet ölmeyecekse bu fikir çağı doğacaktır. Değerli dinleyiciler, Bilgehan Eren'in kaleme aldığı Fikri İmha Teşebbüsü başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bugün Sesi Dergi'de. Bugün Genç Dergisi'nden aktardık paylaşımlarımızı değerli gençler ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.